İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 26.
4. Şilin böylece bir ay daha geçirdi. Gündüzleri avul içinde dolaşıyor ya da bir işle uğraşıyor, gece olup ses seda kesilince de samanlığına çekilip yeri kazıyordu. Toprağı keserle oyduğu için kazmak zordu, fakat tüm zorluğuna rağmen içine girecek kadar bir çukur kazmayı başardı. Gideceği yolu öğrenmek istiyordu ama Tatarlar söylemiyorlardı. Bir gün öğle üzeri efendisi bir yere gidince Jilin avulun arkasındaki dağa doğru yürüdü. Niyeti gidebileceği yerleri gözden geçirmekti. Fakat efendisi yola çıkarken küçük oğluna Jilin'i adım adım izlemesini, gözden kaçırmamasını tembihlemişti. Küçük oğlu Jilin'in dağa doğru gittiğini görünce arkasından koşarak "Gitme, babam istemiyor, bak sonra halkı çağırırım" dedi. Jilin onu kandırmaya çalıştı. "Çok uzağa gitmiyorum ki, şu tepeye çıkacağım sadece. Sizinkileri tedavi etmek için bir ot lazım oldu da, bu prangalarla nereye kaçabilirim ki zaten, hem sen de benimle gelebilirsin, yarın sana ok ve yay yaparım." Küçük bu sözlere kandı ve beraberce yola çıktılar. Dağ yakın görünüyordu ama prangalarla yürümek çok zordu. Güç bela tepeye çıkabildi. İstediği yere vardığında yere oturup etrafı gözlemeye başladı. Samanlığın arkasındaki küçücük düzlükte atlar otluyordu. Daha aşağılarda başka bir köy vardı. Köyün ardında yalçın bir dağ, onun ardında da yine bir yalçın dağ. Dağlar arasındaki orman yeşil bir leke gibi görünüyordu. Ormanın arkasında da sıra sıra başka dağlar yükseliyordu. Hepsinin üstü de başlık gibi bembeyaz karla örtülüydü. Buralarda güneş doğarken de batarken de böyle görünürdü manzara. Birbirine yakın dağların yamaçlarında yer yer köyler vardı ve evlerin bacalarından dumanlar yükseliyordu. Jilin, demek bütün buralar onların toprağı diye düşündü. Sonra durup Rus toprağına baktı, düşüncelere daldı. Ayaklarının altından akan ırmak, kendi oturduğu köy, bahçeler, ırmak kenarına oturmuş, çamaşır yıkayan mini mini kuklalar gibi görünen kadınlar. Jilin irkilerek dağıttı düşüncelerini ve etrafı seyretmeye devam etti. Avulun altından aşağıya doğru uzanan dağlar ve dağlar arasında bir orman görülüyordu. İki dağ arasında göze çarpan mavi düzlük bir alan vardı. Düzlüğün üzerine bir duman kaplıyordu. Jilin kalede olduğu zaman güneşin nereden doğup nereden battığını hatırlamaya çalıştı. Kalenin vadi içinde olduğunu tahmin etti, sonra da oradan iki dağ arasından kaçmak gerektiğini düşündü. Güneş yavaş yavaş batmaya başlamıştı. Dağların beyaz rengi kızıla dönüyordu. Kara dağlar ise büsbütün kararmış, çay yataklarını bir sis kaplamıştı. Kalenin olduğunu düşündüğü vadi batan güneşin ışıklarıyla kızıllara büründü. Vadide baca dumanını andıran bir şey gözüne çarptı. O an oranın Rus kalesi olduğuna iyice emin oldu. Vakit bir hayli geç olmuştu. Akşam ezanı da okunuyordu. Uzaktan ineklerin sesleri geliyordu. Sürüleri getiriyorlardı. Küçük durmadan gidelim diyordu. Jilin gitmek istememesine rağmen eve döndü. Jilin artık yolu bildiği, kaçması gerektiğini düşünüyordu. Hemen o gece kaçmak istiyordu. Ay hilal olduğu için o gece karanlıktı üstelik. Fakat ne yazık ki Tatarlar dönmüştü. Her zaman önlerinde hayvanları güle oynaya gelirlerdi. Fakat bu defa hiç hayvan getirmemişlerdi. Sadece kırmızı yüzlü Tatar'ın kardeşi atın terekesinde ölü olarak duruyordu. Bütün Tatarlar çok öfkeliydi. Ölüyü gömmek için toplandılar. Jilin de onları seyretmeye çıktı. Ölüyü tabuta koymamışlardı. Bir kefene sarıp köy dışındaki çınarların altına götürerek otların üzerine yatırdılar. İhtiyarlar toplanıp kalpaklarının üzerine birer bez serdiler. Ölünün karşısına diz çöküp oturdular. Bu arada imam gelmişti. En öndeki safa geçti ve öteki Tatarlar onun arkasına dizildi. Başlarını öne eğmiş oturuyorlardı. Uzun süren bir sessizlikten sonra imam kafasını kaldırıp "Allah" dedi, sonra yine eğdi başını. Uzun süre hiç kımıldamadan sustular. Sonra imam yine başını kaldırarak "Allah" dedi ve bu sefer hepsi tekrarladı. Sonra da sustular. Ölü otlar üzerinde yatıyordu. Tatarlar da aynı onun gibi hiç kımıldamadan oturuyorlardı. O kadar sessizdi ki ortalık, sadece çınar yapraklarının rüzgarda çıkardığı ses duyuluyordu. Sonra imam bir dua okudu. Hepsi birden kalkıp ölüyü elleriyle tutup bir çukurun yanına götürdüler. Bu sanki bir çukur değil de önceden kazılmış toprağın altına doğru uzanan bir izbeydi. Ölüyü koltuk altlarından ve bacaklarından tutarak iki büklüm yapıp yavaşça bıraktılar. Oturmuş vaziyete getirip ellerini de karnına koydular. Sonra ırgatlar bir yığın yeşil saz getirip çukurun üstüne attılar. Onların üzerine de alelacele toprak atıp toprağı düzlediler. Ayaklarıyla tepeleyip başucuna bir taş diktiler, sonra da saflar halinde dizilip oturdular. Uzun zaman sustular ve Allah, Allah, Allah diye haykırdılar. Sonra ayağa kalktılar. Kızıl saçlı olan Tatar kalkıp ihtiyarlara para dağıttı ve kırbacını alıp 3 defa alnına vurdu, ardından da evine gitti. Ertesi gün Jilin, kızıl saçlı Tatar'ın yanında bir kısrak, arkasında 3 Tatar'la birlikte köy dışına çıktığını gördü. Köyün dışına vardıklarında kızıl saçlı olan yeleğini çıkarıp kollarını sıvadı ve yenlerini sıkıştırdı. Kamasını çıkararak bileği taşıyla bileyledi. Bu işi bitirince öbür Tatarlar kısrağın kafasını yukarı doğru kaldırdılar ve kızıl saçlı gelip hayvanın boğazını kestikten sonra yere yıktılar. Yumruklarıyla da derisini yüzdüler. Kadınlar yüzme işi bitince gelip bağırsak, kelle ve organlarını yıkadılar ve eti parçalara bölerek eve götürdüler. Bütün köy Allah rahmet eylesin demek için kızıl saçlının evinde toplanmıştı. Ölünün günahlarını bağışlatmak için 3 gün o kısrağın etini yediler, boza içtiler. 4. gün Jilin bir yere gitmek için hazırlandıklarını gördü. 10 kişi atlarını hazırlayıp gitmişlerdi. Kızıl saçlı da gidenlerin içindeydi. Sadece Abdül evde kalmıştı. Jilin kaçmanın tam zamanı olduğunu düşündü. Ay yeni doğmasına rağmen gece karanlıktı. Kaçma fikrini Kastil'ine de anlattı. Kastil'in korkmuştu. Nasıl kaçarız, yolu bile bilmiyoruz. Ben biliyorum. İyi de çok karanlık. Ya kaleye ulaşamazsak? Ulaşamazsak ormanda geceleriz. Ben bayağı ekmek biriktirdim. Hem niye burada kalacaksın? Parayı göndereceklerini umuyorsan... Ama ya göndermezlerse, zaten Tatarlar bugünlerde çok kızgın. Ruslar onlardan birini öldürmüş. Şimdi bizi öldürmek istiyorlar. Kastil'in düşündü. O zaman gidelim bari dedi. 5. Şilin bu karardan sonra daha önce açtığı çukura indi. Kastil'inin de sığabilmesi için biraz daha kazıp genişletti. Oturup avulda el ayak çekilmesini beklemeye başladılar. Avulda ses seda kesilince Jilin duvarın altından geçerek dışarıya çıktı. Kastil'ine de gelmesini söyledi. Fakat Kastil'in geçerken ayağı bir taşa takıldı ve gürültüyü duyan Ulyashin adlı ev köpeği daha önce doyurulmuş olmasına rağmen ileri atılıp havlamaya başladı. Onun havlamasını duyan diğer köpekler de koşup geldiler. Jilin onları susturmak için hafifçe bir ıslık çalıp biraz börek attı. Ulyashin onu tanımıştı. Havlamayı kesip kuyruğunu sallamaya başladı. Bu arada efendi havlamaları işitmişti. Kapıya çıkıp kuçu kuçu gel yavrum gel diye köpeği çağırdı. Köpek ise Jilin'in kulak arkalarını okşamasıyla mest olmuş, hiç ses çıkarmadan onun ayaklarında yatıyor, kuyruğunu sallıyordu. Ortalıkta ses seda kesilmişti. Sadece ara sıra bir koyunun öksürüğü, taşların üzerine akan suyun şırıltısı işitiliyordu. Etraf zifiri karanlıktı. Yıldızlar çok yüksekteydi ve ay pembe pembe beliriyordu. Çay yatakları üzerinde ise süt gibi bir sis tabakası vardı. Jilin bulundukları köşeden kalkarak "Haydi kardeşim gidelim" dedi. Sessizce yola koyuldular. Biraz gitmişlerdi ki dam üstünden müezzinin Allahu Ekber diye ezan okuduğunu işittiler. Milleti camiye çağıran bu ses üzerine bir duvarın altına büzülüp oturdular. Halk camiden çıkıp evlerine dönene kadar uzun süre beklediler. Ses seda kesilince Allah'tan yardım dileyerek istavroz çıkardılar, sonra da yola çıktılar. Avulu geçip Sarp Dağ'ın eteğinin altından dereye indiler. Su içinde dere yatağı boyunca ilerlediler. Koyu bir sis tabakası aşağılara kadar her yanı sarmıştı. Jilin başlarının üzerindeki yıldızlara bakarak yön tayin etmeye çalışıyordu. Sisin verdiği serinlik yürümelerini kolaylaştırmıştı ama ayakkabılarının biçimsiz ve içeriye dönmüş olması onları rahatsız ediyordu. Jilin daha fazla dayanamayarak ayakkabılarını çıkarıp attı. Yola yalın ayak devam edecekti. Bir taştan öbür taşa sıçrıyor, bir yandan da yıldızlara bakıyordu. Kastil'in arkada kalmaya başlamıştı. Biraz yavaş ol, şu mendebur postallar ayaklarımı vurdu diyordu. Sen de çıkar o zaman dedi. Kastil'in arkadaşını dinleyip çıkardı ve ayakkabılarını, ama daha kötü olmuştu. Ayağını taş kesiyor, sürekli arkada kalıyordu. Jin'in ayağın karnevan içinde kalsa da iyileşir, fakat onlar yetişirse hiç bakmazlar gözünün yaşına, öldürürler seni, o daha mı iyi diyerek kuvvetlendirmeye çalışıyordu arkadaşını. Kastil'in hiçbir şeyi söylemeden yürüyor, arada bir oflayıp pufluyordu. Uzun bir süre dere yatağında yürüdükten sonra bir ara köpek havlamalarını duydular. Jin birden durdu. Etrafına bakınıp yolu elleriyle yoklayarak dağ yamacına tırmanmaya başladı. Eyvah, yolu şaşırmışız, sağdan gitmişiz. Burada başka bir köy var, dağdan görmüştüm, geriye dönmeliyiz. Sola doğru dağın içine yürümeliyiz, orman o yanda olmalı. Kastil'in bunu duyunca, ne olur biraz dur dinlenelim, ayaklarım kan içinde kaldı dedi. Aldırış etme, biraz hafif basmaya çalış, geçer. Jin geri döndü ve sola dağa doğru koşmaya başladı. Kastil'in yine hep geride kalıyor, boyunu ahlayıp ofluyordu. Jin onun bu sızlanmalarını aldırış etmiyor, hep yürüyordu. En sonunda dağın üstüne çıkmayı başardılar. Artık ormanı görmüşlerdi. Biraz daha gayretle ormana girip yürümeye başladılar. Dikenlerden her tarafları yırtılmıştı. Zorlanarak yürürken önlerine bir keçi yolu çıktı. Oradan devam ederlerken Jin, "Dur, yoldan nal sesleri geliyor, dinle," dedi. Durup dinlediklerinde bir hayvanın nal sesine benzer bir ses çıkararak yürüdüğünü fark ettiler. Onlar yürüdükçe o da yürüyor, onlar durunca o da duruyordu. Jin bunun üzerine sürünerek karanlık yolda ilerledi. Baktı ki yolda bir şey duruyor. Ata ya da insana benzemiyordu. Başka bir şey olsa gerek diye düşündü. O şeyin garip sesler çıkarması üzerine Jin çok şaşırdı ve hafifçe ıslık çaldı. O anda hayvan ürkerek ormana fırtına gibi dalıverdi. Ayak sesleri dalların kırılma sesine karışıyordu. Kastil'in korkusundan yere yuvarlanmıştı. Jin ise gülüyordu. Tam yakasından yakalayacaktı ki Gavrilo kurtulmayı başardı. Ivan bunun üzerine eteğinden tuttu ama etek yırtılarak elinde kaldı. Birden yere düştü. Ama tekrar ayağa fırlayıp "İmdat, yakalayın şu herifi!" diye bağırarak peşinden koşmaya başladı. Ivan henüz ayağa kalkamadan Gavrilo kendi avlusuna yaklaşmıştı bile. Fakat Ivan yine de ona yetişti. Tam onu yakalayacağı sırada taş gibi bir şeyin kafasına indiğini fark etti. Gavrilo o anda yerden bir meşe parçası alıp olanca kuvvetiyle Ivan'ın kafasına indirmişti. Ivan çılgına döndü. Adeta gözlerinde şimşekler çakıyordu. Sonra gözleri karardı, dizlerinin bağı çözüldü ve olduğu yere yığılıverdi. Kendine geldiği zaman Gavrilo ortalıkta yoktu. Etraf sabah gibi aydınlıktı. Evin bulunduğu taraftan makine sesine benzeyen çatır çutur sesler geliyordu. Ivan başını arkaya çevirince ambarın tamamıyla yanmış olduğunu, ikinci ambarın da alev aldığını, rüzgarın yanan sapları eve doğru savurduğunu gördü. Ellerini dizlerine vuruyordu. "Aman Allah'ım, ne bu böyle?" diye. "Gördüğüm ilk kıvılcımı söndürmüş olsaydım böyle bir şey olmayacaktı," diye bağırıyordu. Bir süre sonra sesi kısıldı, sesi soluğu çıkmaz oldu. Koşmak istedi fakat bacaklarını güç bela yerinden oynatabildiği için yavaş yavaş yürüdü. Sonra sendeledi, yine nefesi kesildi. Durup dinlendikten sonra yürümeye devam etti. Ambara dolanıp yangın yerine vardığında alevler ikinci ambarı da sarmış, ateş evin dış kapısına kadar sıçramıştı. Evden ateş fışkırıyordu. Avluya girmek imkansızdı. Köylüler toplanmıştı ama ellerinden bir şey gelmiyordu. İvan'ın evine yakın evler yangının yayılması ihtimaline karşı eşyaları, hayvanları dışarıya çıkartmışlardı. İvan'ın evinden sonra Gavrilo'nun da evi yanmaya başladı. Rüzgar şiddetli olduğu için yangın sokağın ta öbür ucuna kadar sıçradı. Sonunda köyün yarısı yandı. Ivan'ın ailesi yalnızca canlarını kurtarabilmişti bu yangından. Geceliğin otlamaya giden hayvanların haricindeki her şey, tavuklar, bütün eşyalar, arabalar, karabasanlar, kadınların sandıkları, erzaklar yanıp kül olmuştu. Gavrilo Giller ise hayvanları ve bazı eşyaları kurtarmışlardı. O gece yangın sabaha kadar sürdü. İvan yangına bakıyor ve yalnızca aman ya Rabbi, bu nasıl iş böyle? İlk kıvılcımı söndürmüş olsaydım böyle bir şey olmayacaktı diye kendi kendine söyleniyordu. Evin tavanı yanmaya başlayınca İvan alevler içine dalarak bir kütüğü kurtarmak istedi. Kadınlar onun bu halini görünce bağırıp çağırmaya başladılar. İvan aldırış etmeyerek kütüğün birini çekip çıkardı. Sonra başka bir kütüğü yakaladı ama o anda dengesini kaybederek ateşin üstüne düştü. Oğlu imdadına yetişerek onu alevler arasından çıkardı. İvan'ın saçı, sakalı ve elbisesi yanmıştı. Köylüler onun için felaketten serseme döndü zavallı diyordu. Yangın artık sönüyordu. İvansa olduğu yerde put gibi duruyordu. İlk kıvılcımı söndürseydim diye söyleniyordu.
Ayrım sonu.